Ayrım 5, Horgengel Livraga, sayfa 60. Sevgili çocuğum, ırmak mı yatağını şekillendirir, yoksa çukur yerlerin doğal uzantısı mı ırmağı oluşturacak kadar su toplayıp akıtır? Ne garip bir soru. Sanırım her iki etken de birbirini tamamlıyor. Doğru düşünüyorsun ama sonuçta ırmak olacak su daha önce gökten inmemiş miydi? Hem de varlıkların doğal gereksinimlerine, isteklerine yanıt oluşturan bir yasanın gereği olarak inmemiş miydi? İşte sorunun yanıtı burada. Bulutlardaki su zekadır ya da evrensel akıldır. Irmak insanın aklıdır. İçine girip aktığı yatağı da insanın araçlarıdır. Anladım kardeşim, ama şimdiye dek alışık olduğumdan daha farklı bir biçimde anladım. Senin sesine yanıt veren sadece benim aklım değil, aynı zamanda bir tür sezgi gücü idi. Anlamak sözcüğünün genellikle ona yüklenenden çok daha geniş ve güçlü bir anlamı vardır. Şimdilik şunu bil ki Pablo Simón, ta başlangıçlarından beri bütün dinlerle en eski zamanlarından bu yana felsefe, güneş sistemimizi, merkezi ve kalbi güneş, başka gezegenleri de onun organlarını oluşturan muazzam bir organik vücut olarak kabul etmişlerdir. Bütün bunların hepsinin arasında önemli bir enerji değişimi oluşmaktadır ki bu, gök cisimlerinin kralı tarafından neşredildiğinde, krallığının ya da bu organik vücudun sınırlarına erişinceye kadar damar sistemleri ve enerji yollarından geçer. Bütün bunları fiziksel vücudu içinde bulunduran ve bilinç noktası güneşte köklenmiş olan ruh, tanrımızdır ve bu sınırlı yeteneklerimizle akıl erdirebildiğimiz tek tanrıdır. Buna karşılık o da bir mürit olup, daha da büyük başka bir yıldız organizmasının içinde yer almaktadır ki, bu organizmanın ruhu da onun tanrısıdır. Yalnız sana açıklamaya çalıştığım şey hakkında bir yargıya varmadan önce, kendini her türlü ön yargıdan, sıradan bir mümkün ve mümkün olmayan duygusundan kurtarmaya gayret etmeni özellikle rica ediyorum. Sevgili üstadın sözlerini hatırla. Yukarısı da aşağısı gibidir. Aynı kavram daha önceki bütün üstadlar tarafından da ortaya konmuştu ve bundan sonra da yinelenmeye devam edecek. En beğendiğin filozof Platon'u hatırla. Onun kendini tanı demesi sana şifreyi verecek. İçindeki ince ve narin öğelerin fiziksel yapınla ve onun işlevleriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu araştırırsan, daha önce bütün boyutlarıyla sana göstermeye çalıştığım şeyi anlaman zor olmayacaktır. Vücudunda birçok varlıklar yaşamakta. Bu gizemi çözmeye çalış. Daha fazla ışık isteme benden. Körlüğünden kendin sıyrıl. Aç gözlerini. Bütün bunlar çok garip. Evet, çünkü araya giren başka değerler ve değişikliklerle zaten çarpıtılmış olan başka fikirlerle eğitildin. Onların arasında sana açıklamış olduğum genel yapıyı tanıyamıyorsun. Ama zihnindeki bu engelleri yok et. Ey göklerin evladı, uç git. Her şeyi sükunetle incele ve bulgularını birleştir. Eğer o zaman da sana daha önce öğretilenleri yeğleyecek olursan, artık benim tarafımdan hiçbir baskıyla karşılaşmaksızın yine onlara inanmayı sürdürebilirsin. Ben hiçbir okulun ya da dinin vaizi değilim. Zira ben onların hepsini incelerim. Hepsinde birden var olan ortak cevherle ilgilenirim sadece. Sana hiçbir dogmayı kabul ettirmeye çalışmıyorum. Sana bir yol gösteriyorum. Aklını teslim etmen için zorunluluklar yaratmıyorum. Tersine aklının tamamen özgür olmasını istiyorum. Dahası doğruluğuna inanmadığım bir şeyden söz etmiyorum sana. Normal olarak kendi erişebildiğimden fazlasını da istemiyorum senden. Bütün bunlar üzerinde iyice düşün Pablo Simón. Şayet gelecek baharda hala kutsal bilime, yani gizemlere girmek istediğinden emin olursan, locaya katılmana izin verip seni oğlum olarak kucaklayacağım. 11. kardeşin gözleri karanlıkta mavimsi yıldızların ışıltısıyla parladı. Ellerini genç adamın omuzlarına dayayıp, ruhunun ta derinliklerine inen kısık bir sesle şunları söyledi. Sana şimdi söylediklerimi hiçbir zaman unutmamalısın. önünde bir yıl var. Eğer bu süre içinde bugün benden istediğin şey hakkındaki fikrini değiştirirsen, aramızda kırgınlığa yol açabilecek hiçbir şey olmayacak. Seni eskisi gibi seveceğim. Belki de gördüklerini ve duyduklarını açıklamayacağına dair söz verirsen, arkanda birçok sadık dost bırakarak eski yaşamına döneceksin. Ama vakit dolduktan, bu yola da bir kez girdikten sonra normal yaşama dönmeye çalışır ya da kardeşliği lekeleyecek herhangi bir girişimde bulunursan, bunu yapmaya gücünün yetmeyeceğini de bilmen gerek. Eğer istersen o zaman bile ayrılıp gidebilirsin. Ama verdiğin yeminler ölümle bile bozulamaz. Bunları iyi düşün Pablo Simón. Üstad ellerini onun omuzlarından çekti. Tatlı tatlı gülümseyerek onu yeraltı dehlizlerinin girişine doğru götürdü. Bu gizli dünyanın etkisi genç adayın üzerinde giderek daha da belirginleşiyor. Doğanın ilahi birliği çevresindeki her şeyde ona kendini hissettiriyordu. Aylar geçmişin kristalize dünyasına doğru geçip gittikçe Pablo Simón kendini kardeşlikle gitgide daha bütünleşmiş hissediyor, gizemlere girme olasılığı hayatının başlıca amacı haline geliyordu. Bir selin dibine atılan çakıl taşı gibi uzun zamandır üzerine yapışmış olan pisliklerden arınıyor, o saydam ve akıcı varlıkla olan devamlı sürtünme sonunda ruhunun pürüzleri cilalanarak yuvarlak ve parlak bir hale geliyordu. Sonbaharın gelmesiyle daha da huzura kavuşmuştu ki yaşamında derin izler bırakacak biri çıktı yoluna. Onu bölge kilisesinde Peder Justino adıyla tanımıştı. Kendisi kadar gençti ama zayıf bir fiziksel yapıya sahipti. Orta boyluydu, kocaman gözleri son derece yumuşak bakışlıydı. Hatları oldukça düzgün yüzünde öyle çocuksu bir ifade vardı ki olduğundan 10 yaş daha genç gösteriyordu. Onunla tanıştığı yıllar boyunca Pablo Simón ona karşı hiçbir yakınlık duymamıştı. İfadelerinde cüretli ve aklı başında bilgili bir düşünür olarak soyut düşünceler beslemekten ya da nedeni nedenli geçerli olursa olsun herhangi bir savaşıma girişmekten aciz gibi görünen, bu son derece dindar ve çekingen Sofi'ye karşı sempati besleyememişti. Ürkeklikleri, karamsarlıkları nedeniyle hiçbir kadına aşık olamadıkları için korku, zayıflık duygusu ve marazi bir mazoşizm zevkine dayanan aptalca ve körü körüne bir sevgiyle Tanrı'ya bağlanan erkekler grubuna sokmuştu onu. Ama harabelerde tanıdığı Peder Justino'nun karşısında onun hakkındaki yargılarında hem aceleci hem de haksız davranmış olduğunu her gün biraz daha iyi anlıyordu. Zayıf ve kadınsı görünümünün altında hemcinsi uğruna herhangi bir fedakarlığa atılmaktan çekinmeyecek muazzam bir yürek yatıyordu. Uysal, mazlum bir karakterin ardında demir gibi bir irade gücü gizliydi. Duygusallık ve sürekli yakınma şeklinde bir mistisizmden tamamen uzak, hiçbir şekle veya insancıl niteliklere sokmadan sevdiği atsız Tanrı'ya dua aracılığıyla ulaşıyordu. Kısacası, hiç kuşkusuz, Hazreti İsa'nın da yürümüş olduğu ibadet yolu üzerinde gelişimini tamamlamış, mükemmel insanın ta kendisiydi. Loca içinde 11. kardeş dışında hiç kimsenin Pablo Simón'la sohbet etmesine izin verilmediği halde, bu kuralın dışına çıkılarak hemen hemen her gece bu iki genç adamın felsefi ve dini konularda yarım saatten fazla konuşmalarına olanak sağlanıyordu. Bu sohbetlere bazen 11. kardeş de katılıyordu. Geleceğin müridi için bu konuşmalar son derece yararlı oluyordu. Aynı ülküyü paylaşan ve insanın gereksinip duyup kendisinin de onun için gerekli olduğuna inandığı birisiyle yakın ilişki içinde yaşama olanağını önüne sermiş oluyordu. Genç erkeklerin içki içmekten ya da sıradan eğlencelerden daha yüce konulara dayanan bir arkadaşlık kurabileceklerini anlıyordu. Pablo Simón'un daha önce hiç arkadaşı olmamıştı ve bu dostluk onu son derece mutlu kılıyordu. Sonra birdenbire Peder Justino ya da oradaki adıyla 82. kardeş bu gece toplantılarına gelmez oldu. 11. kardeş Pablo Simón'a kaçamak yanıt vererek onun elinde olmayan nedenlerle kiliseden ayrılıp gelemediğini söylüyordu. Ama genç adam tüm kardeşlerde bir değişiklik ve asabiyet sezinliyor gençlerden bazılarının hararetli tartışmalara giriştiklerini fark ediyordu. Sonunda gerçeği öğrendi. Sevgili dostu Engizisyon tarafından tutuklanıp kasaba hapishanesine atılmıştı. Mahkemeye çıkartılmış ve Longinos'un ithamları karşısında suçlu bulunmuştu. Bütün bunların bir tek anlamı vardı. Diri diri yakılmak. Belki de halkın ayaklanacağını düşünerek Longinos, ölüm hükmünün mümkün olduğu kadar çabuk infaz edilmesi için elinden geleni yapıyordu. Güneş batarken 11. kardeş kasabadan dönmüş ve onu aramaya çıkmış olan Pablo Simon'la karşılaşmıştı. "Üstadım, neden bunu benden gizlediniz? Onu öldürecekler. Onu diri diri yakarak öldürecekler." "Sus zavallı çocuğum. Bunu öğrenmekle ne kazandın ki? Onun öleceğini söylüyorsun. Bu bilgisizliğini gösteriyor. Ölüm onu görmek istemeyenler için mevcut değildir. Hayat yok edilemeyecek şekilde devam edip gider. İster etten kemikten yapılmış bir vücuda can vererek, ister bir enerjiden oluşanından. Her ikisi de farklı amaçlardır. Bunların hepsini zamanı geldiğinde öğreneceksin. Biliyorum kardeşim, biliyorum. Ruh ölümsüzdür. Ama bunu yüreğimde hissedemiyorum. Onu diri diri yakacaklar. Peki buna karşılık loca ne yapacak? Aklın sınırları dahilinde mümkün olan her şeyi. Engizisyon hapishanesine saldıralım. Lütfen sakin ol Pablo Simon. Bizler idealler uğruna savaşmalıyız. İnsanlar uğruna değil. 82. kardeşin ne düşündüğünü bilmek istemez misin? Evet ama ne söylerse söylesin, kalbinin derinliklerinde mutlaka korkuya kapılacaktır. Yanılıyorsun. O genç adam büyük bir manevi güce sahip. Manevi açıdan gerekli uygulamaları yerine getirerek birkaç yıl içinde kardeşlikte yüksek bir düzeye ulaştı. Bedenini terk etmenin onun gözünde hiçbir önemi yok. Keyfi yerinde ve son derece sakin bir şekilde ölümünü bekliyor. Ama 11. kardeş, sus artık Pablo Simon. Yararsız itirazlarla sırf konuşmuş olmak için konuşmaktan vazgeç. Sana söylediklerim üzerinde düşün ve onlardan ders alarak yararlanmaya çalış. Hapishanede seni unutmamış olan genç arkadaşın da böyle yapmanı istiyor. Keşke onu görebilsem. Belki de mümkündür ama görebileceğini pek sanmıyorum. Artık hücrene çekil. Düşünmeye ihtiyacım var diye ekledi. Saklamaya pek gerek görmediği yorgun bir ifadeyle. Pablo Simon üzüntüyle ondan ayrıldı ve yeraltı kapısına doğru uzaklaştı. O gece şafak sökünceye kadar uyudu. Locayla ilk çatışmasına girişmişti. Ne o sarsılmaz sükuneti ne de arkadaşının uysallığını kabul edebiliyordu. Aynı şekilde ölümü de onların gördüğü gözle göremiyordu. Yanıldığını bile bile hala ondan korkuyordu. 11. kardeşin haklı olduğunu kendi kendine binlerce defa tekrarlıyor ama öfkesi bu sakin muhakeme tarzını hemen paramparça ediyor ve onun kırılan parçalarıyla saçma sapan tasarılar yapmaya çabalıyordu. Günler geçtikçe biraz daha sakinleşti. Öte yandan her dakika dikkatle gözleniyordu. Günlerden bir gün 11. kardeş beklenmedik bir anda hücresine girerek ona şöyle dedi. Yarın şafak vakti kasaba meydanında yakılacak. Onu orada görmek sana sağlayabileceğim tek olanaktır. Ah kardeşim, bu 2 ay boyunca kendimi bu fikre alıştırmıştım. Ama şimdi yine kalbim yerinden oynadı. Beni bağışlamaya çalışın. Anlayamadığım, bana azap veren pek çok şey var. Ben anladığım halde bazen bana da azap veriyor. Seni suçlamıyorum. Sadece senin de bizi suçlamamaya çalışmanı istiyorum. Böyle bir şey 82. kardeşi çok üzer. Sizden rica ediyorum. Budalalığımı ciddiye almayın. Ama çok ıstırap çekiyorum. Onun ölmesini seyretmeye dayanamayacağım. Söyleyin bana kardeşim, o akbabalar onu neyle suçluyorlar? Sana yanıt vermeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Kutsal örgütün o değersiz üyeleri bile senin kardeşlerindir. Sen onların içlerindeki kötülükten nefret etmelisin. Yoksa tutkularının, korkularının ve ön yargılarının basit araçları olan bedenlerinden değil. İyi ama onlar suçlu değiller mi? Evet ama onları yargılamaya hakkın var mı? Bu ilahi yasanın görevi değil mi? O yasa benim de içimde. Evet ama sen onun bilinçsiz bir hizmetkarısın. Eğer yürütme rolünü üstlenmeye kalkarsan haddini aşabilirsin. Ve hem kendine hem de koruduğun şeylere o yasanın büyük tepkisini çekmiş olursun. Soruna gelince. Sana şu kadarını söyleyeyim ki kardeşimiz Peder Justino dışarıdakilere karşı bazı öyle psişik yeteneklere sahiptir ki, burada elde ettiği bilginin de yardımıyla özellikle bazı sinir hastalıklarını tedavi edebilir. Bunu biliyor muydun? Seminerde bundan söz edildiğini duymuştum ama 82. kardeşle burada karşılaşıncaya kadar bunlara inanmamıştım. O derece uysal, saf bir zihinsel yapıya sahiptir ki, büyük ve hayati bir uyum gücüne hükmedebilir. İnan bana Pablo Simon, o son derece iyi ve olağanüstü bir insandır. Bunu biliyorum ve bir kere daha tasdik ediyorum sevgili kardeşim. Evet, cömert yüreğinin dürtüsüyle hareket eden dostumuz, zengin ya da yoksul demeden, Hristiyan veya Musevi gözetmeden, giderek daha da önemli bazı tedaviler gerçekleştirmekteydi. Başlangıçta din adamları buna aldırmadılar. Bunu dualara ve dinsel uygulamalara yordular. Daha sonra sadece bunların duaya hükmetmeye yeterli olamayacağı ve onun gizli bir merkezle sıkı ilişki içinde bulunduğu, sonunda da onu şeytan çarpmış olduğu ileri sürülmeye başlandı. 3 ay kadar önce Engizisyon tarafından ölüme mahkum edilmiş olan bir adamın küçük çocuğunu felçten kurtardı. İşte bu bardağı taşıran son damla oldu. İyiliği ve uysallığı yüzünden Peder Pedro, Longinos ve mahkeme zor durumda kaldılar. Zira tam bir din kurbanı görünümündeydi. Ve insanlar onu hem seviyorlar hem de ondan korkuyorlar. Onun büyülü güçlere sahip olduğuna inanıyorlardı. İşte bunun için onu diri diri yakacaklar. Sanki İsa da bu güçlere sahip olmamış gibi. Onu da öldürdüler ya. Doğru, gelecek misin? Evet, deneyeceğim. Seni başka bir kıyafete sokacağız. Dediklerimizi yaparsan seni hiç kimse tanıyamaz. Umarım aptalca bir şeye kalkışıp kendinle birlikte locamızı da mahvetmezsin. Kardeşlik locasının büyük üstadı karşısında senden ben sorumluyum. Üzülmeyin, ihtiyatlı davranacağıma söz veriyorum. Karanlıklar batıya doğru uzaklaşmadan 3 saat önce Pablo Simon küçük bir dağ keşişleri mezhebinin giysilerine bürünmüştü. Yola çıktıkları zaman kendisine eşlik eden bir düzine kadar kardeş de aynı giysiler içindeydiler. Boyun atkılarıyla kukuletaları yüzlerini hemen hemen bütünüyle örtüyordu. Her biri elinde bir İncil taşıyarak başları önlerinde hiç konuşmadan yürümeye koyuldular. Genç adam sakin olması ve aldatıcı görüntülerin ötesine geçmesi gerektiğini kendi kendine tekrar edip duruyordu. Ama adımları ne kadar ağır, ne kadar düzgün olursa olsun yüreği kaderiyle buluşmak üzere deli gibi koşuyordu. Küçük bir kent görünümünde olan kasabaya vardıklarında alışılmışın dışında bir hareket göze çarpıyordu. Köylülerle en uzak yerlerdeki mezheplerin temsilcilerinden oluşan kalabalık gruplar kasaba meydanına doğru akın akın gidiyorlardı. Locanın kardeşleri şimdi birbirlerine daha yakın yürüyorlar, ara sıra alçak sesle kısa cümlelerle fısıldaşıyorlardı. Önderleri olduğu anlaşılan bir tanesi, diğerlerinin yolunu aydınlatmak üzere bir meşale yakmış, böylece öteki rahip gruplarına benzemişlerdi. Yıldızların kralı olan güneş, ilk habercileri yükseklerdeki bulutları boyamaya başladığı zaman Pablo Simon'la arkadaşları meydana vardılar. Bölge kilisesinin 4 köşeli kulesi, kabuslu bir mahkeme salonunda otoritenin korkunç asası gibi yükseliyordu. Yavaş yavaş her şey kırmızımsı bir renge bürünerek kanlı gösteriye uygun bir dekora dönüşüyordu. Orada meydanın ortasında bütün insanlık tarihinin ve cehalet çağının uğursuz simgesi duruyordu. Sonsuz deveranı içindeki çevrimsel çark bir kez daha dönerek batıyı totemciliğin, anarşi ve fanatizmine itmişti. Aklın isimsiz dininin kutsal gizemleri sadece Mısır'da birkaç kentle Yunanistan'da tek tük bir iki merkezde kalmıştı. Ve nihayet orta çağlarda Pindar'ın, Platon'un, Protagoras'un, Julianus ve Aeschylus'un o kadar coşkuyla söz ettikleri eski kardeşliğin dağınık kalıntıları, Roma'nın katakomplarında, Avrupa'nın her yerindeki yeraltı hücrelerinde zayıf da olsa cesaretle yaşamlarını sürdürüyorlardı. Evet, Engizisyon'un odun yığını, özgür düşünceye, şairlere, fizikçilere, astronomlara ya da kimyagerlere bir tehdit oluşturarak orada meydanın ortasında yükseliyordu. Hiçbir ateş, Engizisyon ateşi kadar ortalığı karanlığa boğmamıştır. Vahiy meleğinin sözleri meydanın üzerinde yankılanır gibiydi. Vay insanların başına geleni. Pablo Simon öfke ve umutsuzluktan haykırmak üzereydi ki rahiplerden biri kendisine yaklaşarak şöyle fısıldadı. Eğer sen Pablo Simon'san bilesin ki yakılacak olan 82'dir. Evet, sen kimsin kardeşim? Şimdilik önemi yok. 11. kardeş senden beni izlemeni rica etmemi istedi. Genç adamın yol arkadaşları sessizce başlarını sallayarak buna izin verdiler. Kilise okulunun yan sokağına kadar 100 metre kadar yürüdüler. Yüzden fazla nöbetçi ve beyaz atlara binmiş bazı kutsal örgüt üyeleri iki tekerlekli bir arabanın çevresine sıralanmışlardı. Bunlardan biri ileri çıkarak onları karşılamaya geldi ve sahte keşiş ona bal mumundan bir tabletle bir mühür verdi. Görevlinin derhal emir vermesiyle nöbetçiler iki ziyaretçinin geçmesi için yol açmışlardı. Siyah arabanın içinde Peder Justino, bitmiş tükenmiş vücudu kangrenli yaralarla örtülmüş, pislik içinde ve paçavralara sarılı olarak en tatlı tebessümüyle onları bekliyordu. Pablo Simon'un duraksadığını görünce yaklaşması için ona işaret etti.